Ayrım 5. Garp cephesinde yeni bir şey yok. Erik Maria Remarque. Sayfa 59. Çocuk gitti, ortalık daha da duruldu ama bağırışlar dinmiyor bir türlü. Albert, ne oluyor Allah aşkına diye sordum.
İlerideki kolların tam üstüne rastlamış olsa gerek.
Bağırışlar sürüp gidiyor. İnsan değil bu bağıranlar. İnsanlar böyle bağıramaz. Kat yaralı atlar diyor. Dayanılacak gibi değil. Bütün dünyanın inleyişi bu vahşete kurban giden doğanın acıdan çılgınlaşmış, dehşet içinde haykırışı. Hepimiz sapsarı kesilmiş bir durumdayız. Dethering ayağa kalkıyor. Allah'ım vurun be şunları Tanrı aşkı için. Dethering çiftçi olduğu için atları çok sever. Onu ta içinden sarsıyor bu bağırışlar, sesler. Şimdi inadına yapar gibi ateş sesleri de kesildi. Hayvanların bağırışı daha açık işitiliyor. Bu durgun gümüşlü manzaranın hangi yanından geldikleri belirsiz. Ahiretten gelme bir ses gibi dört bir yandan birden yükseliyor sanki. Cennetle cehennem arasındaki ölçülmez uzaklıklarda uğuldayıp duruyor. Dethering çılgına dönmüş gibi haykırıyor. Vurun şunları, vurun diyorum size, Allah kahretsin sizi, vurmak da mı aklınıza gelmiyor? Kat serin kandalıkla önce askerlere bakmak zorundalar diye cevap verdi. Kalktık ve atların nerede olduğunu görmeye çalışarak çevremize bakındık. Hayvanları görebilsek sanırım böyle fenamıza gitmeyecek. Müller'in bir dürbünü var, sırayla alıp bakıyoruz. Karanlık bir kafile, sedye taşıyanlar ve etrafta dalgalanan büyük kara bir kitle. Atlar bunlar ama bazıları dört nala uzaklara doğru koşuyor, yere düşüyor, kalkıp gene koşuyor. İçlerinden birinin karnı deşilmiş, bağırsakları sarkmış, ayakları kendi bağırsaklarına takılarak sendeleyip düştü, sonra gene kalktı. Dethering tüfeğini omuzlayıp nişan aldı. Kat onun tüfeğine vurdu. Çaldırdın mı sen? Dethering baştan aşağı titreyerek tüfeğini elinden yere attı. Yere oturduk ve ellerimizi kulaklarımıza bastırdık. Ama bu tüyler ürpertici ses, bu inilti ve bağırışlar gene de duyuluyor. Taş duvar olsa sızıp geçen bir ses. Biz ki hemen her şeye dayanabilir bir duruma gelmişiz. Bu sesler uzadıkça soğuk terlere batıyoruz. Kalkıp kaçmak geliyor içimizden. Koşmak, nereye olursa olsun bu feryatların duyulmadığı bir yere kaçmak. Hem de insan değil bu bağıranlar, yalnızca at. Uzaktaki karanlık kafileden gene sedyeler uzaklaşıyor ve en sonunda şimdi teker teker atılan kurşun sesleri işitiliyor. O çılgın kara yığın dalgalanıyor ve eriyip küçülmeye başlıyor. Hele şükür. Ama işkence sona ermiş değil. Hayvanlardan birçoğu ıstırap ve korkudan çılgınca kaçıyorlar. Ağızları gerilip açılmış. Askerler onların arkasından yetişmekte güçlük çekiyorlar. Bir tanesi diz çöküp kolunu uzattı, atlardan biri yere yıkıldı, bir tanesi daha. En son kalan at ön ayaklarını büküp oturmuş, çömelmiş durumda, bir atlı karınca gibi kendi çevresinde dönüyor, dönüyor. Bel kemiği kırılmış galiba, asker koşup onu da vuruyor. At ağır ağır, uysal uysal yere yatıyor. Ellerimizi kulaklarımızdan çektik. Bağırışmaların arkası kesilmiş. Havada yalnızca uzun, ölgün, iç çekişi gibi bir ses var. Sonra gene fişekler, mermilerin ıslığı ve yıldızlar. Görülmedik derecede parlak bir gecenin yıldızları. Dethering 5 aşağı 5 yukarı dolaşarak küfürler savuruyor. Zavalların ne günahları vardı ki? Sesi üzüntüden ürpererek, yüceleşerek ekliyor. Kim ne derse desin, savaşta at kullanmak dünyanın en sefil alçaklığıdır. Geriye dönüyoruz, kamyonların saati geldi, sabaha karşı saat 3. Gökyüzü aydınlanmaya başlıyor, serin, taze bir rüzgar var. Bu solgun saatte yüzlerimiz de küle benziyor. Birer de kol olmuş siper ve mermi oyuklarının arasından geçerek gene sisli bölgeye ulaşıyoruz. Kaczynski çok huzursuz ki bu kötüye işarettir. Krop neyin var Kat diye soruyor. Evimize bir kavuşsak. Ev yani barakalarımız demek istiyor. Birazdan varırız Kat. Bilmiyorum, bilmiyorum. Kat çok sinirli. Haberleşme siperini geçtik, tarlalara çıktık. O küçük koru gene karşıdan göründü. Bu yörenin her karış toprağını ezbere biliyoruz. İşte tümsekleri ve kara haçlarıyla mezarlık. Tam o sırada arkamızdan bir gümbürtüdür koptu. Gök gürültüsü gibi uğuldayarak yuvarlandı, yaklaştı. Kendimizi yere attık. 30-40 metre kadar ilerimizde yerden bir dev bulut yükseldi. Bir an sonra bir ikinci patlama oldu ve korunun bir parçası havaya uçtu. 3-4 ağacın birden yükseldiğini, sonra yere düşerek paramparça olduğunu gördük. Mermiler emniyet süpapları gibi vınlamaya başladı. Ağır ateş. Bir ses "siper bulun" diye haykırıyor. "Siper!" Tarlalar dümdüz, koru hem uzakta hem de çok tehlikeli. Ancak mezarlığa, mezar tümseklerinin arasına sığınabiliriz. Karanlıkta sendeleyerek koşuyoruz. Sanki büyü marifetiyle her birimiz birer mezar taşı arkasına saklanıyoruz. Hem de tam zamanında. Çünkü şimdi karanlıklar delindi, sarsılıp köpürüyor, ateş püskürüyor. Geceden daha zifiri karanlıklar dev adımlarla üzerimize doğru geliyor ve geçiyor. Bomba alevleri mezarlığı aydınlatıyor. Kaçacak yer yok. Mermilerin ışığında tarlaları görüyorum. Alev dalgalı bir deniz gibi çalkalanmakta tarlalar. Mermilerin ateşi hançer hançer yere saplanıyor. Sonra fıskiyeler gibi fışkırıyor. Kimsenin bu ateşin içinden sağ salim geçmesinin yolu yok. Koruluk ortadan silindi. Bombalar onu parçalamış. Yerle bir etmiş, dağıtmış. Bu mezarlıkta kalmaktan başka çaremiz yok. Gözümün önündeki toprak yarılıp püskürdü, üzerimize toprak yağmuru yağdı. Bir şamar yemiş gibi oldum. Kolumun yeni parçalanıp kopmuş, elimi yumruk halinde sıkıyorum. Istırabım yok ama bu bir şey ifade etmez. Yaraların çoğu sonradan acımaya başlar. Bütün kolumu yokladım, mermi parçası sıyırıp geçmiş ama kol sağlam. Sonra da kafama bir şey indi, kendimden geçer gibi oluyorum. Beynimde şimşek gibi bir düşünce çakıyor. Sakın bayılma, bu siyah çorbanın içine kendini bırak, çök dibe, sonra gene yüze doğru çık. Bir mermi parçası miğferime çarpıyor ama uzaklardan geldiği için hızı kesilmiş, miğferi delip geçemedi. Gözüme dolan çamurları elimle sildim, tam önümde bir çukur açıldı. Mermilerin iki kez aynı yere isabet ettiği hemen hiç görülmemiştir. Şu çukura girmeli bari, bir sıçrayışta kendimi yere attım, balık gibi yamyası oldum. İşte bir vınlama daha, dertop ettim kendimi. Toprağın içine girmek istercesine yeri tırnaklarımla kazımaya başladım. Sol yanımda bir şey var, ona sokuluyorum. Ben itince bu nesne yerinden kımıldadı. Dudaklarımdan bir inilti koptu. Yer sarsılıyor, kulaklarım patlama sesleriyle uğulduyor. Sol yanımdaki şeyin altına sokuldum, onu üzerime doğru çektim, altına saklandım. Bu nesne tahta ve kumaştan yapılmış bir şey. Ne olursa olsun bir şey, etrafta vınlayan mermi parçalarına karşı ne kadar yetersiz olursa olsun bir siper. Gözlerimi açtım, parmaklarımın arasında bir kumaş parçası var, sonra bir insan kolu. Yaralı biri mi acaba? Sesleniyorum, bağırıyorum, cevap yok. Demek bir ölü. Elimle biraz daha yokluyorum, tahta parçaları. Sonunda bir mezarlıkta olduğumuz aklıma geliyor. Ama bombardıman her şeyden güçlü, bütün duyguları öldürüyor. Tabutun altına daha iyi saklanmaktan başka hiçbir şey düşünmüyorum. İçinde ölüm olduğuna göre bu tabutun beni ölümden koruması gerekir. Merminin açtığı çukur gözlerimin önünde, elimle sarılır gibi gözlerimle sarılıyorum ona. Bir sıçrayışta kendimi oraya atmam gerek. Derken yüzüme bir şamar iniyor, omuzuma bir el yapışıyor. Tabuttaki ölü mü dirildi? El omuzumu sarsıyor. Dönüp baktım ve bir anlık mermi ışığında Kaczynski'nin yüzünü gördüm. Ağzını ardına kadar açmış bağırıyor. Hiçbir şey duymuyorum. O habire beni sarsarak bağırıyor. Yüzünü daha yaklaştırıyor. Bir anlık bir sessizlik içinde sesi kulağıma geliyor. Gaz diyor. Gaz, gaz. Haber ver. Hemen gaz maskeme sarıldım, çevreme baktım. Biraz ileride birisi yatıyor. Aklımda bir tek düşünce var şimdi, o da şu, ona haber vermeliyim. Gaz, gaz! Bağırıyorum, ona doğru eğilip gaz maskesinin çantasıyla ona vuruyorum. Duymuyor, bakmıyor, görmüyor. Tekrar tekrar bağırıp vuruyorum. O yalnızca daha fazla büzülüyor, acemilerden biri. Ne yapacağımı bilemeyerek kata baktım, maskesini hazırlamış bile. Ben de maskemi çıkarıyorum, miğferim başımdan kayıyor. Acemi yerin yanına vardım, çantası bana bakan yanında duruyor. Gaz maskesini çekip aldım, başına geçirdim. Sonunda durumu anladı. Ben de onun yanından ayrılıp bir sıçrayışta gene mermi çukuruna atladım. Gaz bombalarının donuk sesleri patlamaların gümbürtüsüne karışıyor. Arada bir de çan sesi var. Madensel klapalar herkese uyarıda bulunuyor. Gaz, gaz, gaz! Arkama pat diye biri atladı, sonra biri daha. Gaz maskesinin gözlüklerinden nefesin buğusunu siliyorum. Kat'la Krop bir de başka birisi. Dördümüz birden yere uzanmış, endişe ve sıkıntıyla bekliyor. Elimizden geldiği kadar az nefes almaya çalışıyoruz. Gaz maskesi takıldıktan sonraki birkaç dakika ölüm kalım meselesidir. Acaba maske yeter derecede sıkı mı, değil mi? Gözümün önünde hastanelerde gördüğüm tüyler ürpertici sahneler canlanıyor. Zehirli gaz yutmuş olan erler sabahtan akşama dek boğulurcasına öksürüyorlar ve kavrulmuş ciğerlerini parça parça pıhtı pıhtı kusuyorlar. Ağzımı maskenin emziğine yapıştırarak sakına sakına soluyorum. Zehirli gaz hala toprak boyunca dalgalanıyor ve çukur alçak yerlerde birikiyor. İri yumuşak bir deniz anası gibi bizim çukura da ulaşıyor ve iğrenç bir tembellikle dalgalanıyor. Dirseğimle katı dürttüm. Bu çukurda gazın en çok birikmiş olduğu yerde yatmaktansa yukarı çıkmak daha iyi. Ama yukarıya da ulaşamadık. Tam o sırada ikinci bir bombardıman başladı. Artık duyduklarımız mermi uğultusu gibi gelmiyor bize. Sanki toprak gürleyip gümbür demekte. Bir çatırtıyla simsiyah bir şey üzerimize doğru uçtu, yanı başımıza düştü. Mermilerin püskürttüğü bir tabut. Katın yerde süründüğünü görünce ben de ona doğru emekledim. Tabut çukurdaki dördüncü adamın kolunun üstüne düşmüş. Adam canının acısından öbür eliyle gaz maskesini çıkarmaya çalışıyor. Krop onu tam zamanında tuttu. Kolunu yakaladığı gibi arkasına doğru büktü. Kat'la ben adamın öbür kolunu tabutun altından çıkarmaya çalışıyoruz. Tabutun kapağı kırılmış olduğu için kolaylıkla parçalayıp açabildik. İçindeki cesedi çıkarıp fırlattık. Mermi çukurunun en dibine yuvarlandı. Şimdi iş tabutun alt kısmını toprağa saplanıp kalmış olduğu yerden çıkarmakta. Neyse ki adam bayıldı da Krop onun öbür kolunu bırakıp bize yardım etmeye başladı. Artık adamın canını yakmaktan filan da korkumuz kalmadığı için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonunda kürek tabutun altına giriyor ve tabut iç çekişi gibi bir sesle yerinden kımıldıyor. Ortalık enikonu ağarmış. Kat tabutun kapağından bir parça koparıp adamın paramparça olmuş kolunun altına yerleştirdi. Kolu elimizdeki bütün sargılarla sardık. Şu anda elimizden başka bir gelen yok. Gaz maskesinin içinde başım zonklayıp uğuldamaya başladı. Çatlayacak gibi oluyor. Hep aynı bayat sıcak havayı içlerine çekmekten ciğerlerim sanki daraldı. Şakaklarımdaki damarlar şişmiş vuruyor, boğuluyor gibiyim. Kurşuni bir ışık dört bir yanımızı sardı. Tümseye tırmanıyorum. Şafağın o pis kurşuni alacakaranlığında gövdeden kopmuş bir bacak duruyor. Henüz çizmesi bile üstünde. Biraz ötede biri ayağa kalktı. Gözlüklerimi siliyorum hemen. Ama heyecandan öyle bir soluyorum ki camlar yeni baştan buğulanı veriyor. Bakıyorum ayakta duran adamın yüzünde maskesi yok. Biraz bekliyorum. Adam hala sapasağlam duruyor. Hatta etrafına bakınıp birkaç adım dolaşıyor. Boğazımdan heyecanlı hırıltılar koptu. Ben de maskemi çekip çıkardım. Sonra yere yıkıldım. Temiz hava su gibi doldu içime. Gözlerim yuvalarından fırlar gibi oldu. Temiz hava dalga dalga üzerine aktıkça kendimden geçtim. Bombardıman sona ermiş, sürüklenerek ilerledim ve çukurun içindekilere haberi verdim. Onlar da maskelerini çıkardılar. Yaralıyı kucakladık, birimiz onun sarılı kolunu tuttu ve böylece hep beraber çabucak oradan uzaklaştık. Mezarlık bir harabe halinde, tabut ve cesetler ortalığa saçılmış. Bu ölüler ikinci bir kez öldürüldüler bu gece. Ama mezardan püskürtülen cesetlerin her biri bizden birine siper olarak canımızı kurtardı. Tel örgüler mahvolmuş, tren yolu paramparça, raylar büyük kavisler halinde kas katı havaya yükseliyor. Yol üzerinde yatan biri var, durduk, Krop yaralıyı taşıyarak ilerledi, biz durup baktık. Yerdeki adam acemi yerlerden biri, kalçası kana bulanmış. O kadar bitkin ki hemen matramı kaldırıyorum, matrada çay ve rom var. Kat elimi tutuyor ve yaralıya doğru eğiliyor. Yaran nerede arkadaş? Çocuğun yalnızca gözleri kımıldıyor, cevap vermeye bile gücü kalmamış. Pantolonunu dikkatle kesiyoruz, inildiyor. Yavaş, yavaş, böylesi daha iyi. Yarası midesindense hiçbir şey içmemesi gerek. Ama kusmadığına göre mide sağlam olmalı. Kalçasını açıp bakıyoruz. Eti ve kemiği bir yığın kıyma haline gelmiş. Bu çocuk bir daha yürüyemeyecek. Parmağımı ıslatarak onun şakaklarını ovdum biraz. Matramdaki çayla romdan bir yudum içirdim. Gene gözleri kımıldadı. Şimdi sağ kolunun da kanamakta olduğunu fark ettik. Kat onun kalçasındaki o kocaman yarayı kapatabilmek için iki parça gazlı bezi açabildiğince açtı. Sargı olarak kullanmak üzere bir şey aradım. Bizde hiçbir şey kalmamış. Yaralı çocuğun iç donunun bir parçasını almak amacıyla pantolonunu aşağıya doğru kestim. Çocuğun ayağında iç donu yok. Bu kez ona alıcı gözüyle bakıyorum. Biraz önce bana sokulmuş olan o sarışın delikanlıymış meğer. Bu arada kat bir cesedin cebinden biraz sargı bulup çıkarmış. Yarayı dikkatle sardık. Çocuk gözlerini bize dikmiş bakıyor. Şimdi gidip sana bir sedye bulacağız dedim. O zaman çocuk ağzını açarak fısıldadı. Gitmeyin, burada kalın. Kat şimdi döneriz dedi. Sedye bulmaya gidiyoruz. Delikanlı bizim dediğimizi anlıyor mu bilmem. Çocuk gibi hıçkırarak ellerimize yapışıyor. Gitmeyin. Kat şöyle bir çevresine bakınıyor sonra. Bir tabanca alıp da hemen kolayına baksak daha iyi olmaz mı diye fısıldıyor. Çocukcağız hastaneye kadar dayanabilecek mi, dayanamayacak mı belli değil. Dayansa bile 3-4 günden fazla yaşamayacağı ortada. Ve bundan sonra çekeceği can acısının yanında şimdiye değin çektikleri hiç kalacak. Şimdi yarı baygın ve uyuşmuş olduğu için fazla bir şey duymuyor. Ama bir saat sonra çığlık çığlık bağıran, dayanılmaz bir ıstırap yığını haline gelecek. Yaşadığı her gün onu inim inim inleten bir işkenceden ibaret olacak. Ve bu birkaç günü yaşamış, yaşamamış kime ne? Evet diyerek başımı sallıyorum. Evet Kat, kurtaralım zavallıyı. Kat bir an hareketsiz duruyor, sonra tabancasına davranıyor. Kararını vermiş, çevresine bakınıyor. Ama artık yalnız değiliz. Etrafta birkaç kişi belirmiş. Mermi çukurundan ve siper hendeklerinden başlar dışarı doğru uzanmakta. Bir sedye bulup getiriyoruz. Kat başını sallıyor. Küçücük bir çocuk. Sonra gene küçücük masum yavrular. Sandığımızdan daha az kayıp vermişiz. 5 ölü 8 yaralı. Zaten kısa sürdü bu bombardıman. Verdiğimiz ölülerden ikisi alt üst olmuş mezarlıkta yatıyordu. Yalnızca üstlerine toprak örttük o kadar. Sonra geri döndük, sessiz sedasız birer de kol olarak yola düzüldük. Yaralılar hastaneye taşındı. Bu sabah hava bulutlu. Sedye taşıyanlar numara ve kağıt diye bir şeyler söylüyorlar. Yaralılar hıçkırıp inliyor, yağmur başladı. Bir saat sonra kamyonlarımızın durduğu yere vardık ve bindik. Şimdi kamyonların içinde daha çok yer var. Yağmur hızlandı, muşamba örtüler çıkarıp başlarımızın üzerine örttük. Yağmur patır patır iniyor ve yanlardan seller halinde akıyor. Kamyonlar delik deşik yolda sarsıla sarsıla ilerliyor ve bizler yarı uykuda yandan yana sallanıyoruz. Kamyonun önündeki iki adam ellerinde uzun ucu çatallı sopalar taşıyorlar. Telefon telleri yolun üzerine doğru öyle bir sarkmış ki kafamızı koparmaları işten değil. Öndeki o iki kişi telleri bu sopalarla tutup tutup kaldırıyorlar. ''Dikkat, tel var!'' diye bağırdıklarını duyunca bizler yarı uykuda diz kırıyor, sonra gene doğruluyoruz. Kamyonlar durmadan sarsılıyor. Öndeki adamların bağırışı hep duyuluyor. Yağmur hep yağıyor. Bizim başlarımıza yağıyor yağmur. Cephedeki ölülerin üzerine. Yarası vücudundan büyük olan küçük acemi'nin üzerine. Kemmerih'in mezarına yağıyor. Yağmur bizim içimize yağıyor. Bir yerden bir patlama sesi geldi, irkildik. Gözlerimiz hemen açıldı. Uykumuz kaçıverdi. Ellerimiz kamyonun kenarına yapışmış, hemen aşağı, yol kıyısındaki hendeye atlayıvermeye hazır durumdayız. Patlamanın arkası gelmedi. Şimdi yalnızca öndeki adamların tek düze sesi duyuluyor. ''Dikkat, tel!'' Dizlerimizi büküyoruz, doğruluyoruz. Gene yarı uykudayız. 5. ayrımın sonu. Sayfa 70.